Çekler. Dolayısıyla adımız da
yemek.
Hayatın sesleri. Merhaba Başkent'ten. İşte Hayatın Sesleri başladı. Hepiniz programımıza hoş geldiniz sevgili dinleyicilerimiz. Programı sizler için bugün de Feray Uz, Gülşen Ayvaz ve Meltem Avşar hazırladılar. Kumanda masasında yayının sizlere ulaşmasını sağlayan arkadaşım Ali Serin ve mikrofonda ben Nilgün Doruk. Bugün de 15.55'e dek her zaman olduğu gibi sizlerle birlikteyiz sevgili dinleyicilerimiz. Sizleri de bekliyoruz programımıza. Bizlere ulaşabileceğiniz telefonlarımızı hemen hatırlatayım program boyunca. Çift 090-312-463-34-19 ve 463-34-21 numaralı telefonlardan ulaşabilirsiniz Hayatın Sesleri'ne. hayatinsesleri@trt.net.tr yine bizlerle iletişime geçebileceğiniz elektronik posta adresimiz. Facebook, Twitter ve Instagram'da da Hayatın Sesleri diye aradığınızda bizlere ulaşmanız, programımızla ilgili görüşlerinizi, düşüncelerinizi, hatta önerilerinizi göndermeniz mümkün. Evet, Türkiye'nin Sesi Radyosu ve Memleketim FM ortak yayınındaki birlikteliğimizin her zaman olduğu gibi ilk müziğini dinliyoruz.
Bütün iyi kitapların sonunda, bütün gündüzlerin, bütün gecelerin sonunda, bütün iyi kitapların sonunda, bütün gündüzlerin, bütün gecelerin sonunda. Meltemi senden ne sen, soluğu sende olan yeni bir başlangıç vardı. Parmağını sürsen elmaya rengini anlarsın. Gözünle görsen elmayı sesini duyarsın. Onu işitsen yuvarlağı sende kalır. Her başlangıçta yeni bir anlam vardır. Her başlangıçta yeni bir anlam vardır. Kitapların sonunda, bütün gündüzlerin, bütün gecelerin sonunda. Meltemi sende ne sen, soluğu sende olan yeni bir başlangıç vardır. Parmağını sürsen elmaya rengini anlarsın. Gözünle görsen elmayı, sesini duyarsın. Onu işitsen yuvarlağı sende kalır. Her başlangıçta yeni bir anlam vardır. Her başlangıçta yeni bir anlam vardır. Nedensiz bir çocuk ağlaması bile çok sonraki bir gülüşün başlangıcıdır. Thank you.
sevgili dinleyicilerimiz, Türkiye'de saatlerimiz 15.11'i gösteriyor. Sizler müziğimizi dinlerken biz de bugünkü konuğumuzu stüdyomuza aldık. Şimdi fantastik gerçek hikayeleriyle, gerçekçi hikayeleriyle, gerçekle gerçeküstü arasında inanılmaz köprüler kuran, hayal gücüyle bu öyküleri besleyen ve tüm bunları yaparken insanların duygularını, sevgilerini, acılarını da işlemeyi unutmayan postmodern bir yazarımızla birlikteyiz. Kim olduğunu anladınız herhalde sevgili dinleyicilerimiz. Evet, Sayın Nazlı Eray bugün bizlerle birlikte. Merhabalar efendim, hoş geldiniz.
Merhaba, nasılsınız?
İyiyiz, teşekkür ederiz. Sizi de çok iyi gördük.
Teşekkür
geldiğiniz
ederim.
İçin teşekkür ediyoruz. Sağ olun, var olun. Evet, pek çok kitabınız var tabii ama biz bugün en son yazdığınız kitabınız hakkında birazcık konuşmak istiyoruz. Şimdi
Ölüm Limuzini.
Ölüm Limuzini'nden söz edeceğiz. Zevkle, heyecanla, merakla okunan çok sürükleyici bir
teşekkür
kitap.
Teşekkür ederim.
Ben bitirmeden uyuyamadım. Bir gecede bitirdim. Evet, Ölüm Limuzini'ni. Şimdi konusu çok ilginç tabii. Neydi sizi bu konuya yönelten? Birazcık Ölüm Limuzini'ni sizin ağzınızdan
bu
dinleyelim.
Bu Ölüm Limuzini'ne beni yönlendiren, orada bahsettiğim 1963 yılının 22 Kasım tarihinde Amerika'nın Dallas kentinde meydana gelen John Fitzgerald Kennedy başkana yapılan o korkunç suikast. Tabii
evet.
Oradan yola çıktım. Fakat onun içine bütün hayat girdi. Ankara'nın sonbahar bahçeleri girdi. Vadiler girdi. Sararan yapraklar girdi. Yeşillikler girdi. İnsanlar girdi. Bambaşka şeyler girdi. Bir kurşuncu bacının Tuzlu Çayır'daki, NATO yolundaki veya gece kondusu girdi ki pek çok şey orada geçiyor zannediyorum,
evet,
değil mi?
Orada geçiyor, bir de vadideki bir kafede geçiyor.
Kafe.
Evet. Dolayısıyla şimdi 60'lı yıllardan günümüze o kadar güzel gidiş gelişler var ki, bir de insanın bildiği mekanlar olunca kendinizi içinde hissediyorsunuz. Örneğin orası benim de bildiğim bir kafedir. O kafedeki geçen ismin gerçek olup olmadığını, örneğin anneannenizin isminin gerçekte Süreyya olup olmadığını çok merak ettim.
Gerçekten Süreyya.
Evet. Gerçekten çok, çünkü günümüzden kopmadan, hatta 15 Temmuz'u bile
var.
Görebiliyoruz.
15 Temmuz da var kitabın içinde. 15 Temmuz gecesi de var ama bambaşka şeyler de var. Bol bol şey var. Ben ona dikkat ettim. Bursa var.
Evet.
Lula ile Anılar'da bol bol Bursa var. Çok sevdiğim bir kent. Demek onsuz yapamamışım. Ankara var. Ondan
tabii
sonra
kentler arası, sadece mekanlar arası değil ki. Kentler arası da gidiş gelişler var. Şimdi vadideki kafe dedik. Bursa'daki Kozahan
çok
var.
Severim.
Ki,
tabii. Çok
benim
severim.
De bildiğim bir mekan. Dolayısıyla hani o bildiğimiz mekanlar olunca insan kendini kitabın çok daha içerisinde buluyor. Yeşilyurt Sokak, Şili Meydanı, işte Tuzlu
tabii.
Çayır, Mamak, Batıkent saymakla
tabii,
bitmiyor.
Tabii Batıkent'te de şey var. Ilayda Rose Garden.
Evet.
Ilayda Gül Bahçesi diye eski böyle bir film seti gibi garip. Ben oraya keşfettiğimde böyle bir sonbahar bahçesi. Upuzun. Ondan sonra küçük küçük bungalolar. Onların içine girip yazabiliyorsun veya oturuyorsun, çay içiyorsun. Orada çok yazdım.
Zaten siz hiç evde, masa
evde,
başında
masa
yazmazsınız
başında
değil mi?
Evet. Orayı da çok sevdim. Orası da var tabii. Orası böyle Ankara'nın bittiği bir yer gibi. Böyle Ankara bitiyor. Ondan sonra bir dağ var karşıda. O yörenin bir adı var ama unuttum, o Çakırlı olabilir.
Evet.
Ondan sonra birdenbire o Ilayda Rose Garden'a giriyorsun. Garip. Ondan sonra orada bazen gelinler, damatlar falan da oluyor. Böyle şey.
Fotoğraf çektirmek için mi geliyorlar?
Tabii canım, rüya yeri gibi.
Evet. Evet. Sizi biraz daha şöyle mikrofonumuza yakın,
tamam,
alalım. Dinleyicilerimiz sesinizi daha iyi duysunlar.
Tamam.
Evet. Şimdi tabii onlar da size ilham kaynağı olacaklardır. Başka kitaplarda.
Olmaz olur
mutlaka,
mu? Olmaz olur mu? Tabii.
Şimdi gelelim kitaba. Sadece Kennedy yok. Olaya
yok canım.
Karışmış pek çok kişi var. Hatta karışmamış pek çok insan da
var.
Anılar da var.
Tabii
canım,
ilgisi,
var,
evet,
evet
tabii.
Şimdi o günler, sonrası, şimdiki günler, hatta güldüren yönleri de var.
Var.
Örneğin o içinizdeki
sas heyeti.
Sas heyetine bayıldım Kennedy için. Çaldıkları türkü muhteşemdi. Ama canınızın sıkkın olduğu zamanlarda ona da müsaade etmiyorsunuz türkü söylemelerine. Sen
demesine opera dinliyorum değil mi? Bana bir şey getiriyor. Evet. Mario Lanza'yı getiriyorlar, onu dinliyorum. Şimdi ben çocukluğumdan beri böyle bir o müzik benim içimde bazen çalar. O sıkıcılık değil de o müziğin böyle hani yekne saklığı eskiye
hep
olan bağlantısı.
Türkü müdür
hep
o
türkü
müzik?
Çalar, evet. Türkü çalar, ince saz bilmem ne hafif hazin şeyler. Böyle pazar günleri Ankara'nın o boş
sokaklarında
ondan sonra dolaşırken bir şey yapamadığın zaman içinde başlayan müziktir o.
Hı hı.
Hı? O öyle, onlarla haşır neşir oluyorum kitapta da. İskemlelerini çekiyorlar, gürültücükler yapıyorlar,
evet.
İstediğim şeyleri çalıyorlar. Çok güzel hazırlanmışlar.
O kadar dediğim gibi o kadar gerçekçi ki dinleyicilerimiz yani mutlaka okumalılar. Kendilerinden de çok şey kendilerini içinde hissedeceklerdir.
Hissedecekler mi?
Başınızın ağrıdığında içtiğiniz ilacı bile yazmışsınız.
Söyledim
gerçekten
seni,
çok
enteresan. Söyledim seni, vermedin ama
nedir herhalde? Yok, isim vermeyelim
tamam.
De. Evet, bildiğim bir ilaç o da benim gerçekten. Şimdi kitaplarınızda pek çok olayı, kişileri, yaşamları görmek mümkün. Oradan oraya geçişleri de görüyoruz. Bu çok kolay başarılan bir şey değil aslında. Bunu nasıl yapıyorsunuz? Bütün kitaplarınızda var bu ama
var.
Sanki
daha
bir kitapta
çok.
Daha yoğunlaşmış.
Bunda daha çok, bunda çok yoğunlaşmış diyorlar.
Evet.
Bunda ondan sonra boğumdan boğuma giriyorsun, koridordan koridora koşturuyorsun diyorlar.
Evet.
Şimdi bu kitap daha çok yeni, bir haftalık filan. Bir haftalık falan bu kitap.
Evet.
Ondan sonra yani bunda çok girift yerler var. Fakat kitap sonra çok yalın da geliyor herkese.
Çok.
Ki içinde bir ton insan var.
Evet.
Çok kalabalık bir kitap.
Bir kere o dilinizin hafifliğinden geliyor bence.
Hayatı sorgulayan,
evet.
Yaşam nedir? Yani onu sorgulayan bir kitap. Hayata bakılan pencerenin açılmış olması.
Evet.
Ve oradan bir de tabii o Kennedy suikastının dehşeti. Ondan sonra o dehşetli bir olay.
Evet.
Onun dehşeti. Artık şimdi biz böyle şeylere yüzyıl olarak alıştık. 1960'larda böyle şeyler çok azdı.
Evet.
O zamanlar o dünyayı sallamıştı. 1963'teki bu olay.
Evet.
Ondan sonra birçok belki kanlı olayında başı ve Amerika'nın kendi evlatlarını yediğinin bir şeydi.
Göstergesiydi. Evet. Peki acaba günümüzde olsaydı önlenme ihtimali çok yüksek
mutlaka,
olurdu.
Mutlaka.
O zaman nasıl önlenemedi gibi sorular da.
Ben çok şaşırıyorum. Evet.
Mi?
Yani evet. Bir motosikletli bir konvoy.
Evet.
Ondan sonra sözüm ona korumalar. Hatta birçok komplo teorisi var şimdi. Kennedy'yi kim vurdu?
Evet.
O hep bir o böyle ağdalı bir muamma. O katiyen açılmasına imkan yok. Çünkü o hem başkan öyle katledildiği için Amerika kendini çok suçlu hissediyor. Hem Kennedy'ye çok saygı var, hem de büyük bir olasılıkla bu hükümet işi de olabilir.
Hı hı.
Onun için onu böyle açılmıyor bir türlü. Böyle tam açılır gibi oluyor, böyle bir dalgalanıyor perde, dalgalanıyor tül. Tam kenardan bir şey göreceğim, ondan sonra tekrar kapanıyor. O Kennedy suikasti. Bunun için belki 50-60 kitap yazılmış. 10-15'ini getirttim, okuttum. Yani bu benim bir nevi de hobim bu.
Evet.
Çünkü bundan onlarca, 15-20'lerce polisi kitap çıkabilir.
Hı-hı.
Öyle şeyler yapmışlar.
Evet.
Mesela ben birçok komplo teorisi var. Benim inandığım cesedin değiştirildiği.
Evet.
Cesedin değiştirildiği.
Evet, kitapta da zaten bunu
onu söylüyorum.
Söylüyorsunuz. Peki siz hani o dönüşüm esnasında neler hissettiniz? Nasıl olabilirdi? Neler yapılabilirdi de
Kennedy'ye
önlenebilir
dönüştüm.
Miydi? Evet, Kennedy'ye
dönüştüğü. Kennedy'ye dönüştüğü an, yani bu Franz Kafka'nın Gregor Samsa'da kara böceğe dönüşmesi gibi bir şey. Aslında o metafor.
Evet.
Kennedy'ye dönüştüğü an sen ölüme mahkum bir insansın. Öldürüleceksin.
Suikast arabası. Şimdi yazarken neler hissettiniz?
Korku,
o kalem
korkuyordum,
nasıl oynadı?
Korkuyordum. Tabii korkuyordum geceleri.
Evet.
Nereden anladın? Bir de bizim yazar kişimiz hiç John Fitzgerald Kennedy olduğu zaman hiç kendi mekanını da değiştirmiyor. Gidiyor Ankara'daki, ondan sonra Gelincik sokaktaki o küçük odası, gece odası.
O da
odası,
çok enteresan. Ankara sokaklarında
Kennedy.
Hatta Tuzluçayır'a, Kurşuncu Bacı'ya bile gidiyor.
Amerikan sefaretine de gidiyor.
Evet.
Davetiye gelince, davetiye yazara geliyor. O O da tabii.
Peki gidiyor. Ne kadar zamanda ortaya çıktı? Korkuyordum dediniz. O korku ne kadar sürdü?
2,5 ayda çıkıyor. Çok süratli yazıyorum ki sizler süratli okuyun diye. Ama herhalde bu yılların birikimi.
Ben de çok süratli bir gecede
okudum. Bir gecede mi okudum? Ne mutlu bana.
Uyumadım, okudum çünkü gerçekten bitirmek istiyorsunuz. Bir an önce o sonu o görmek istiyorsunuz.
Şey. O çok iyi bir şey.
Başta böyle
için.
Çok
yumuşak başlar.
Yumuşak başlıyor ama sonradan inanılmaz bir hızla, süratli, akıcılıkla, sürükleyici bir şekilde
çok teşekkür ederim.
Devam ediyor. Sizin kaleminize sağlık. Çok güzel olmuş gerçekten. Biz teşekkür ediyoruz. Bu tür yazdığınız ilk kitap değil. Bundan önceki Marilyn Monroe.
Onda da vardır Kennedy'ler. Başka türlü. Onda daha çok Marilyn Monroe. Onun ölüm gecesi. O da bir muamma. O da bu muammaların başlangıcı gibi bir şey.
Evet.
Belki iki kitap aynı zamanda okunabilir.
Evet, kesinlikle. Hani birbirini tamamlayıcı
kitaplar olabilirler.
Evet. Yine o kitapta da böyle pek çok gidişler, gelişler
olmaz
var.
Olmaz olur mu? Tabii,
evet.
Tabii.
Ama o işte sizin tarzınız ve çok güzel o geçişler.
Teşekkür ederim.
Belki de sürükleyici olması, kitaptan kopartmaması o yüzden diyebiliriz.
Ne güzel. Tam tersi de olabilir. Yani onda o ustalığı gösterebilmişsem ne mutlu bana. Elbette. Çünkü şey bir de kopartabilir öyle
o
bir şey. Hani çok labirente sokarsın, peşimden gelin, peşimden gelin, peşimden gelin, bir yerde kaybedebilirler sizi.
Evet.
O olmuyorsa çok iyi.
Evet, kesinlikle ellerinize sağlık, kaleminize sağlık. Çok güzel. Şimdi tabii bu tür kitaplar.
Bu tür.
Büyülü gerçekçilik. Evet, Marilyn Monroe'nun olduğu.
Bunlar büyülü belgesel gerçekçilik. Aslında bunlar benim yeni bir türüm. Belki dünyada çok yeni, ilk defa belki Türkiye'de. Ben dünyada da bunu duymadım daha önce. Böyle şey, Stalin'in hayatını yazdım. İşte Kennedy'yi, Eva Peron'u yazdım. Kennedy'yi, Tanpınar'da böyledir.
Evet.
Yani bu türe giriyor. Bir gerçek adam, bir gerçek hayat, gerçek bilgiler, büyük bir araştırma, ayrıntılar, detaylar. Ondan sonra onu kendi sihirli tülümle sarmalayıp, ondan sonra istediğim bir şekilde.
Şimdi istediğiniz bir şekilde belki kısa zamanda yazabiliyorsunuz ama çok ciddi araştırmalar gerektiriyor galiba, değil mi?
Tabii.
Yani hani 2,5 ayda çıkan bir kitap için kim bilir ne kadar
zaman. Zaten ben bu konuyu yıllarca araştırıyorum. Kitapları getirtiyorum, okuyorum. Yani mesela öyle bir şey ki bu kitap çevrilebilir. Bu kitap ondan sonra Amerika'ya gidebilir. Başka kitaplarım Amerika'da çevriliyor. Bana bir soru sorabilirler. Mesela diyebilirler ki Başkan Kennedy'nin erkek kardeşi Adalet Bakanı Robert Kennedy'nin köpeğinin adı neydi? Hemen Freckles demem lazım. Hı-hı. Hemen bilmem lazım. Amerika'da böyle
yani çok küçücük detayları bile bilmek lazım diyorsunuz.
Mesela Jackie Kennedy'nin ondan sonra cenaze elbisesini nerede diktirdiği, o siyah elbiseyi, hı-hı, onu bilmek lazım. O tül nasıl son anda onu buluyorlar, takıyorlar. Ondan sonra çalınan müzik, kilisede çalınan müzik, bunlar kitapta yok ama bilmem lazım. Ondan sonra o Camelot olayı diye onu şey diyorlar ya, bunlar Kral Arthur'un şövalyeleri olarak, hı-hı, görüyorlar Kennedy'ler kendilerini. Camelot olayı. Onun için bu ölen baş şövalye için bir eğerlenmiş binicisiz at New York sokaklarında koşturuluyor.
Hmm.
Hani eskiden de olurmuş ya, binicisi öldürülmüş.
Evet.
Böyle şeyler. Bunları bilmek lazım tabii.
Elbette.
Bunları bilmek ve okura aktarmak lazım. Tabii bu kitapta yer yoktu. Belki başka bir kitapta olur. Sanmıyorum artık Kennedy'yi yazacağımı.
Evet, yeter iki tane.
Yeter iki tane. Evet, zaten gerektiği kadar da ürkütücü.
Evet, evet. Şimdi onu dedim ya, o korkularınız nasıldı? Biraz da bize o korkulardan söz eder misiniz? O dönüşüm esnasındaki.
Dönüşüm esnasında. Yani, şimdi zaten biz korkulu günler geçiriyorduk. Biz bir 15 Temmuz geçirmiştik.
Evet.
Ondan sonra o beni deprese etmişti. Zaten evin içindeydim. Ondan sonra o bir yandan da kitabı.
O 15 Temmuz'u yaşarken ki gece de sanıyorum Ankara'da olan hemen herkesin yaşadığı o korkuları, o şeyleri çok güzel ifade etmişsiniz. Çünkü pek çok kişiden duymuştum ben yerlerde yattıklarını,
pencerenin
içine girdiklerini, ki siz de aynı şeyleri paylaşmışsınız.
Evet. Fakat ben mesela bazı şeyler bilmiyordum. Işıkları yaktım. Mesela onun çok tehlikeli olduğunu bilmiyordum.
Evet.
Işıkları yakıyordum. Ondan sonra odadan odaya da geçtiğim oluyor. Daha bir yerde durmak lazımmış. Hı-hı. Bakın o küvet çok güzel bir fikir. Ben onu bilmiyordum.
Evet, siz banyoya girmişsiniz.
Evet. Ama Aman Allah bir daha göstermesin,
göstermesin
inşallah.
Şimdi o gece mi başladı?
Hayır, ama o gece tohumları atılmıştır.
Atılmıştı.
Tohumları atılmıştır. Çünkü yani bütün bunlar kanlı olaylar.
Evet.
Ondan sonra Ekenide olayı da çok kanlı ve meşhum bir olay. Ondan yani böyle şeydir. Ama bu Kennedy bölümlerinde bile hafif bir kara mizah var gibi geliyor bana, değil mi?
Evet. Hı? Evet. Evet. Evet. Var tabii ki. O kıyafetleri olsun, değil mi? Sonrasında.
Ha, giyiniyor, kuşanıyor.
Evet, giyiniyor, kuşanıyor. Tıraşa hiç ihmal etmiyor. Tıraşa gidiyor mutlaka.
Ne yapsın? Eski müteveffa Amerikan başkanı.
Evet, evet.
Amerikanın bir numaralı adamı.
Evet. Evet.
Ama gerçekten. Geçmeyen para gibi.
Peki öyle bir şeye bürünmek sizde nasıl bir
vallahi
duygu
harika
uyandırdı?
Bir duygu.
Öyle mi?
Hele bir de öldürülmeyeceğini, ölümden kaçacağını bilsen müthiş. Ama geçer böyle şeyler. Nitekim sonunda geçiyor.
Peki acaba o şeyden çıkamayacağınızı düşündünüz mü?
Düşündüm.
Hani,
romanda düşündüm.
Romanda düşündünüz. Sonrasında acaba hep orada kalabileceğinizi düşünmediniz.
Düşünmedim ama romanın çok etkisi de kalmış olacağım ki romanı bitirdim.
Ben de kaldım. Çünkü sanki sabaha kadar rüyamda işte ben de mi oralarda olacağım, ben de mi etkileniyor insan gerçekten.
Etkilendim, etkilendim. Evet. Mesela hiç tansiyonum soruyorum. Çok düşüktür. Ondan sonra bu romanı yine bir başka bir pastanede, Çukurambar'da bir pastanede, Mavi Tuna diye bir pastanede son final şeyini yazıyordum. O gün ya çok yüklendim ya çok heyecanlandım. Böyle bir garip hissettim kendimi. Böyle bir fazla uykulu gibi filan. Ondan sonra herhalde tansiyonum düşmüştür filan dedim. Yani bir ölçtüreyim şurada. Tansiyonum küçük 10, büyük 15. Benim için çok yüksek.
Yüksek.
Benim çünkü 7-10 filan tansiyonum. Böyle beynim patlıyor gibi filan oldu. Aman dedim.
Yeter bugün
yeter
bu kadar.
Yeter bugün bu kadar noktayı koyuyorum. Tarihe atıyorum. Altına anlatsa bir de zaten baktım ki roman bitmiş.
Evet.
Kennedy menedi gitmiş.
Evet. Şimdi tabii pek çok araştırma yapıyorsunuz tüm bunları yazabilmek
çok
için.
Çok zevkli. Çok değişik. O dünyalara giriyorum.
Evet, o dünyalara giriyorsunuz ve bunları kitaba yansıtmak da çok farklı gerçekten. Peki daha mı kolay götürüyor sizi o araştırmalar?
Değil, o araştırmaları çok iyi yapmak lazım. O araştırmaların hepsi İngilizce. O kitapların Türkçeleri yok.
Hı hı.
Onlar İngilizce, ondan sonra okuyorum. Allah'tan İngilizce ana dilim gibi biliyorum.
Notlar mı alıyorsunuz?
Hayır,
ne yapıyorsunuz?
Hiçbir şey yapmıyorum. Bir roman okur gibi okuyorum.
Evet.
Roman okur gibi okuyorum. Ondan sonra geziyorum, dolaşıyorum. O İlayda Rose Garden'a gidiyorum. Fukurtu Kafe'ye gidiyorum. Oturuyorum. Bir kahve içiyorum. Sonbaharı seyrediyorum. Hiç bunlarla alakası olmayan
kurguluyor
bir
kurguluyor musunuz kafanızı
onu benim beynim
yaparken
yapıyor herhalde.
Hmm.
Ben bu kendimi bırakıyorum.
Ondan
sonra başlıyorum. Bütün o ayrıntılar geliyor tabii bildiğim şeyler.
Hı hı. Peki daha sonraki
burada
3, 4, 5,
7 tane komplo teorisi falan var burada.
Evet.
Hepsini yazdım.
Evet.
Hepsini okur bilsin diye.
Evet. Peki sonrasında kaldığınız yerden, çünkü geriye dönüp okumuyorsunuz.
Hayır,
kaldığınız
okumam.
Yerden nasıl devam ediyorsunuz?
Hayır, aynı hayat gibi. Kaldığım yer diye bir yer yok.
Hmm.
Yok ki.
Evet.
Yok aslında öyle bir yer.
Evet.
Yani kaldığım yer gibi bir yer yok. Bir cümleyle başlıyorum. O benim kaldığım yer oluyor.
Evet.
Onu hep sorarlar bana. Ya bunu nasıl topluyorsun? Ondan sonra bu ilmekleri nasıl çekiyorsun? Öyle bir şey yok aslında.
Hı hı.
Hayatta var mı? Hayatta
yok,
da yok. Bak
evet.
Şimdi buradayız. Programı yapıyoruz. Çıkacağız. Kahve içeceğiz. Konuşacağız. Eve gideceğiz. Bir kaldığımız yer diye bir şey var mı? Yok. Akşam
yok.
Oluyor.
Evet.
Uyuyacağız.
Evet.
Bekleyici rüyanda sen Kennedy'yi göreceğim. Ben Jackie'yi göreceğim.
Evet.
Filan. Yani böyle bir şey.
Ben bekledim bu gece göreceğim diye ama. Çünkü gerçekten çok etkilendim. Dinleyicilerimizin de mutlaka okuması gereken bir kitap. Şimdi geriye dönüp bakmıyorum dediniz. Belki
bakmam.
De doğallığınız burada yatıyor.
Tabii o
evet.
Zaman çok kurgu olur. Hı-hı. Ben kitabı hiçbir zaman kurmayı sevmiyorum. Kitap
hı-hı.
Aksın istiyorum böyle. Aksın gitsin, bir nehir gibi aksın, içimden aksın. Öyle yazıyorum. Zaten süratli yazmamın nedeni o. Böyle bir şey kurgulamak çok tehlikelidir.
Evet. Evet, ama elle yazıyorsunuz.
Elle yazıyorum.
Şimdi
defterlerim var.
O kadar süratli ki o elle yazarken nasıl yetiştiriyorsunuz? Ben onu merak ettim.
Çok basit canım. Elle çok hızlı yazıyorum. Şeyle öyle yazamam.
Bilgisayarda
yazamam. Araya cam girince olmuyor.
Evet.
Olmuyor. Onu denedim.
Evet.
çocuk kitaplarımda elle yazıyorum.
Hı hı. Evet, o hayal dünyanızı çocuklarla da tanıştırdınız. Doğru, doğru. Muhteşem.
Çok seviyorum
bir hayal onlar dünyası.
Müthiş, teşekkür ederim.
Çocukların da zaten o hayal dünyası muhteşemdir. Birazcık da onlardan söz edelim. Çocuklarla
çocuk
da
kitabı
pek
yazmak,
çok kitap tanıştırdınız.
Olay, çocuk kitabı yazmak muhteşem bir olay. Çünkü onlar hiç anestezisiz bir beyin. Yani hı hı. Biz şimdi şeyiz. Biz gün, ondan sonra sabah başlıyor. Bilmem ne, kapı çalınıyor. Süt geliyor, kapıcı geliyor. Trafiktesin, işe yetişeceksin. Bilmem ne, bir şeyler düşünüyorsun falan filan. Kitaba vaktin olmayabilir. Çocuklar öyle değil. Çocuk ilk defa büyülü gerçekçilik diye bir şeyi keşfediyor. Hı hı. Karga feramuz diye birini tanıyor. Evet. Karga feramuz babaanneye aşık. Ondan sonra ceviz ağacının üstünde, köşkün yanında. O karganın yaptığı fedakarlıklar. Babaannenin bütün hayatını biliyor falan. Şimdi çocuk bunu okumaya başlayınca, bir örnek verdim kendi evet. kitaplarından birinde. O bembeyaz bir şey, defter onun beyni.
Evet.
Ve her şeyi alıyor. Her şeyi alıyor. Bütün yeniliklere açık ve şey, kritik değil.
Evet.
Yani mesela şimdi bu da böyle olur mu? Efendim hı-hı. karga da insana aşık olur mu?
Ama kargaya başka türlü bakıyor artık ondan sonra.
Karga yüz görümlüğü atar mı ondan sonra altından aşağı filan baba diye. Şimdi bunları düşünmediği için o hem alacağı dersi alıyor, hem mutluluğu alıyor, hem hayal gücünü alıyor. Sonra geliyor beni buluyor. Bu harika bir şey.
Evet, evet. Sonrasında okullarda çocuklarla buluşuyorsunuz.
Buluşuyorum.
Alkışlar içerisinde karşılıyorlar sizi. Ne güzel. Bu da çok mutlu.
Çok büyük bir mutluluk. Vallahi şey, kendimi pele falan gibi hissediyorum. Sınıflardan içeri girerken. Müthiş tezahürat. Müthiş.
Güzel.
İlk önce özel okullarda olur bu falan dediler. Hayır. Devlet okullarında
devlet
daha çok.
Devlet okullarında da.
Daha
evet,
çok hepsi.
Evet, evet.
Düğün yapıyor bazen hocalar bana.
Aa, ne güzel.
Dolmalar, börekler, bilmem köfteler, açmalar, katmerler şeyden sonra.
Evet.
Ondan sonra çocuklar da peşimizde.
Hı-hı.
Ondan sonra o esnada küçük sorular soruluyor. Böyle daha lüks, daha şey okullara gittiğim zaman ondan sonra onlar da böyle bir doktor anne, ondan sonra bir dişçi teyze. Beni çalıştığım pastanede buluyorlar. Ellerinde kitap, çocuk vermiş imzalat diye.
Ay,
ne güzel değil
ne
mi?
Hoş,
mektuplar
ne mutlu.
Geliyor.
Evet,
seni
süper.
Seviyorum mektupları.
Ay, harikasınız.
Tabii cebime koyuyorlar.
Onlar da tabii ki sizin yaşam kaynağınız.
Kitaplarınızda sonra bunları
yerlerini okuyacaklar. Almaya devam ediyor. Tabii ki onlar da sizin iyi birer okuyucunuz olacaklar. Şimdi hani hep dış mekanlarda yazdığınızı biliyoruz biz. Hı-hı. Az önce de
genellikle,
bahsettik.
Evet.
Genellikle. Şimdi hani o yıllara yeniden gidecek olursak, kitapla ilgili son bir detayı daha paylaşalım. O yıllara gidecek olursak önlenebilir bir suikast mıydı?
Bence
sorusu
evet.
Var hayatla ölüm arasında gidip gelen bir çizgide. Ama mesela tekrar günümüze döndüğünüzde cep telefonunuz var. Belki cep telefonları, belki iletişim ağı daha kuvvetli olsaydı çok farklı olabilirdi.
Haber verirlerdi Kennedy'ye.
Evet.
Adalet Bakanı erkek
kardeşiydi.
Erkek kardeşiydi.
Evet.
Ondan sonra çok daha iyi korunabilirdi. Üstü açık, bubble top denen şeyi açmış limuzinin üstünü. Halka daha yakın olmak için. Çok
evet,
büyük bir yanlış
evet.
orada. Çünkü Dallas'ta onu sevmiyorlar Texas'ta.
Evet.
Texas Johnson'ın memleketi. Johnson da o öldürüldükten sonra uçakta apar topar yemin edip yeni başkan olan adam. Karma karışık her şey.
Evet.
Cesetler de uçakta değiştirilmiş.
Evet, diyorsunuz ki kitapta da zaten
var.
Var bu. Dinleyicilerimize kitapla ilgili çok da fazla tüyo
verdik
aslında ama o kadar güzel ki okumaları mutlaka gerekiyor. Kendilerini sürükleyecek bir kitap, içinde bulabilecekleri bir kitap. Bildikleri pek çok mekanlarla buluşturacak, tanıştıracak bir kitap. Biz Ankara'da bulmakta güçlük çektik. Yurt dışındaki dinleyicilerimiz internet aracılığıyla da olsa temin edebilirler, bulabilirler. Yeni kitap başlamıştır herhalde değil mi? Bu
yok,
bitti,
yani
siz hiç
bilmiyorum.
Durmuyorsunuz, hep yazıyorsunuz.
Bunu bir parça bunu böyle bir küçük bebek gibi yürütmeye çalışıyorum. Daha çok insana ulaşsın. Hani onun şeyleri içindeyim şimdilik. Dinleniyorum.
Peki birazcık dinlenin ama bizi sizin o güzel yazılarınızdan, o güzel edebiyatınızdan mahrum bırakmayın.
Çok teşekkür ederim.
Çok teşekkür ediyoruz
ben
biz de stüdyo
ederim.
Konuğumuz olduğunuz için,
ben
stüdyomuza geldiğiniz için. Sağ olun, var olun, yine birlikte olmak dileğiyle
birlikte
Sayın Nazlı İray. Evet, kitabın adını dinleyicilerimize hatırlatalım. Ölüm. Limuzini son kitabınızın adı. Bunun üzerine konuştuk. Tekrar teşekkür ediyoruz yine birlikte olmak dileğiyle.
Ben çok teşekkür ederim.
Sağ olun, var olun.
Kalbin işine bak, yüzüne bakamaz, ağlar durur. Sen uyurken yalnız olamayan böyle mi yapar dersen anlarım. Aşkın içine bak, en güzeline hem var hem adalet yok ya, canımı yakar bu sessizlik. Yerimi bil.
Özel yolculuk. Köşemiz başladı. Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi öğretim üyesi doçent doktor sevgili Remziye Ege ile birlikteyiz. Merhabalar, hoş geldiniz.
Merhabalar, hoş bulduk.
Evet, dinle kültür arasına sıkışmanın öze yolculuğumuza etkilerinden söz edeceğiz bugün. Neydi özümüz? Yüksek bilinç demiştik. Neydi özümüz? Farkındalık demiştik. Şimdi kültürün önemli bir unsuru, kültürün tamamlayıcı unsuru din aslında ama şimdi amacı kültür bazen dini, bazen de din kültürü etkiliyor. Bu anlamda baktığımızda öze yolculukta özümüzü nasıl etkiliyor acaba?
Evet, çok büyük bir başlık olmuş. Şimdi siz söylerken fark ettim. Yani çok önemli olduğu için ben bunu belki kendi adıma konuşayım. Çok önemsediğim için diyeyim, daha da özelleştireyim. Bunu konuşmak tabii ki beni hem mutlu ediyor, hem yoruyor, hem düşündürüyor. Yani bu konu bizim din anlayışımızla da, kültür anlayışımızla da çok doğrudan alakalı bir konu. Çünkü sizin buyurduğunuz gibi din kültürü, kültür dini etkiliyor. Kültürün ana temalarından bir tanesi din diyoruz. Tabii bunlar yani kabul gören teoriler böyle olduğu için böyle konuşuyoruz aslında. Birbirinden çok farklı ayrıştırarak da söyleyenler var. Kültür sosyolojik bir kavram. Hı hı. Ve insan kaynaklı, beşeri bir oluşum. Zaten dinle aralarındaki bu işte iletişim, ilişki, bir arada olma durumu da bundan dolayı benim o başlığı atma ihtiyacını hissetmeme sebep oldu. Yani beşeri bir oluşumla ilahi bir oluşumun, ilahi kaynaklı bir oluşumun bir araya gelmesi ve bu ikisinin arasında acaba var olma durumunu göstermek insana nasıl bir etki yapıyor? Çünkü din olmasa insan kültürü oluşturamaz mı? Tabii ki oluşturur. Kültürün diğer pek çok unsuru var. İşte sanat var, edebiyat var, felsefe var, dil var. Bütün bunların hepsi insan için, insanın gelişimi ve uygarlık kurması için gerekli olan araçlar. Ama
manevi kültür dediğimiz.
Tabii yani ama insan için olmazsa olmaz şeylerden bir tanesi de hep din var ola geldiği için. Yani bunu antropolojik olarak da konuşabildiğimiz için çok rahatlıkla. Şimdi ben bir ilahiyatçı olarak tabii ki böyle söyleyeceğim ama bilimsel olarak da insanın var olduğu en eski toplumlardan itibaren dinin varlığından da haberimiz olduğu için bunu rahatlıkla söyleyebiliyoruz. Peki beşeri kaynaklı ve beşeri birikimli olmasıyla ilahi kaynaklı olmasının insan üzerindeki etkisi nasıl olabilir? Ve ben bugün bunu niye dert edip sizinle sohbet etmek istedim? Doğrusunu isterseniz daha da özelleştirerek biz Müslümanlar İslam'ı, İslam dinini yaşama konusunda gerçek anlamda dini kendi özünden, kendi kaynağından tanıyarak ve dini din olarak görüp mü yaşıyoruz? Yoksa işte bu sizin söylediğiniz gibi kültürün bir unsuru ya hani öyle bir kültürlenme dolayısıyla mı yaşıyoruz? Şimdi burada tabii yani birine iyi birine kötü diyecek de değilim ama bir değerlendirmeye tabi tutacak olursak elbette ki her ikisinin de olması gerektiği gibi olması gereken yere koyup insan olarak varlığımızı orada gerçekleştirmemiz gerektiğini de düşünürüm. Şöyle ki din kural koyucudur ve yaptırımları vardır. Ha, bu yani kabule, seçime ve bununla ilgilenmeye bağlı olarak gelişir. Özünde hiç kimsenin de bu anlamda zorlamayla bir yaptırıma uğraması, uğratılması söz konusu değildir. Çünkü din bir rehberlik aracıdır. İnsanın bir ihtiyacına karşılık gelen bir alandır. Daha çok manevi boyutundan söz edilir ama insan hayatını düzenleyen de bir unsurdur. İşte zaten öyle olması dolayısıyla da kültürle aralarında bir kesişme alanı oluşmuş
şimdi,
oluyor.
Şimdi dinde meydana gelebilecek değişiklikler dolayısıyla tamamıyla kültürümüze de yansıyacaktır.
İşte dinde değişiklik meydana gelmiyor. Mesele o zaten. Çok güzel, siz böyle yakalıyorsunuz ya, ben çok rahat devam ediyorum oradan. Yani dinde değişiklik yok aslında. Kültür değişir, insan değişir, dine bakış değişir. Hı hı. Dolayısıyla dini anlama biçimleri değişir. Dini anlama biçimlerinin tekrar o kültürü de yenilemesi ve yapılandırması gerekir. Kültür o şekilde ilerler. Hı hı. İşte ne zaman ki bu aradaki ilişki donuk bir hale geldiyse, o zaman ne kültür kültür olmaya devam edebildi, ne de dinin o değişen zaman, değişen kültür içerisinde yaşanma imkanlılığı devam edebilir hale geldi. Hı hı. Şimdi bir örnek mesela. Pek çok dinleyicimiz bundan haberdardır. İlk cahiliye döneminde Kur'an-ı Kerim'in indirildiği, vahyedildiği dönemde Kur'an-ı Kerim'in muhtevasına baktıkları zaman öyle şeylere rastlarlar ki dinleyicilerimiz okuduklarında, yani neredeyse hayatın içerisindeki pek çok böyle konuya detaylarıyla dokunmuş bir özelliği var. Hı hı. İşte bunun sebebi o dönemde yaşayan insana doğrudan temas etmesi. Ve o dönemde oluşmuş olan, var olan kültürü doğrudan etkileyecek bazı hususiyetler taşıyor olması.
Yani şimdi kültürü etkileyen dindir diyorsunuz.
Evet, şimdi evet. Bir örnek üzerinden gideceğim. Diyelim ki boşanma konusu. Şimdi boşanma konusuna gelmeden önce boşanmaya konu olan tarafların beraberliğiyle ilgili bir durumdan söz etmek lazım o dönem için. Hı hı. Kadının çok zayıf görüldüğü, eksik görüldüğü ve yani olmasa da olur denildiği, hatta bir takım işte zevkleri tatmin aracı olarak kullanıldığı, sırasında fakirlik korkusu veya ar, edep, namus belasına diri diri toprağa gömülerek yok edildiği bir dönemden söz ediyoruz.
Evet.
Ve böyle bir dönemde kadın erkek hasbelkader işte bir biçimde kurallara dayalı değil ama toplumun işte kültürün oluşturduğu bir takım kurallarla bir araya geldiğinde yine bu hususiyetlerin oraya da sirayet ettiğini görüyoruz. Nasıl ki kendi bireysel hayatında bu işte eksik, aksak yönleri devam ediyorsa, bir beraberlik içerisinde de aynı şekilde muhatap alınıyor.
O zaman buradan baktığımızda din de kültüre muhtaç.
Yani din kültüre muhtaç ama o kültürün, yani muhtaçlık kelimesi, hani şöyle, ortada değiştirilecek bir şey olması lazım ki, veya düzeltilecek, evet, veya devam ettirilecek, hı-hı, de bir şey olması lazım ki din de oraya, orayı muhatap alsın, hı-hı, oraya bir şey yüklesin. Şimdi böyle bir zamanda işte kadının, yani toplum içerisindeki toplumun en küçük birimi olan aile içerisindeki konumu zaten belli. Ve çok rahatlıkla erkekler kadınları kullanarak işte bir biçimde onları bir takım sözlerle boşamaya, hı hı, devam ediyorlar. Ve kültür bunu kaldırıyor. Yani hiç kimse de hiç kimseye tutup neden böyle yaptın demiyor. Bu genellikle güçsüz aileler açısından, hı hı, söz konusu, ama zengin ailelerin kızlarına kimse böyle muamele edemiyor. Şimdi bakın, yani burada değişen bir şey yok, evet, değil mi? Genellikle yine güç her zaman için birinci planda. Aslında bizim özü yolculukta ön plana çıkarmaya çalıştığımız şey adalet. Hı hı. Yani biz hep işin orasındayız ama yani kültürde de güç her zaman ön plana çıkıyor. Orada şimdi bir mücadele suresi örneği var. 58. sure, dinleyicilerimiz muhakkak onu bilirler ve belki bu vesileyle bir kere daha okuma ihtiyacı hissederler. Bir kadının kocasının kendisine yaptığı muameleden dolayı peygambere şikayete gelmesini anlatıyor. Ve o şikayetinin sonucunu alana kadar da kapıyı aşındırmasını anlatıyor. Hmm. Çünkü o dönemde öyle bir söz var ki, zihar deniyor buna. Kocası bir biçimde sinirlendi, bir şey oldu, karısından soğudu. Bir kelime, bir cümle kullanıyor. Sen bana annemin sırtı gibisin diyor. Yani karısıyla arasındaki bağı böyle bir aile bağına benzeterek aradaki karı kocalık bağını kopartıyor, atıyor. Bakın, bir cümle.
Evet.
Bunu düzeltecek, düzenleyecek olan bir hukuk yok, bir sistem yok vesaire yok. Yani toplumda kadın artık ondan sonra ne yapacaksa yapacak hale geliyor. Erkek gidiyor başkalarıyla yeniden aynı hayatı yaşamaya devam ediyor. Ve buna da hiç kimse bir şey yapmıyor yani hani. Çünkü kültür öyle gelmiş. Bu Kur'an-ı Kerim'de bir olay olarak anlatılıyor ve yani koca bir sureye adını veriyor bu kadının mücadelesi. Bildiğimiz mücadele.
Evet.
Yani o surenin adı olmuş. Hı hı. Ve ilk geldiğinde o kadar şikayetçi ki böyle böyle yaptı bana, böyle söyledi ve bana Allah'tan bir şey söyle diyor peygamberimize ve peygamberimiz de orada kalıyor. Çünkü o ana kadar böyle bir durumla
karşılaşmamış.
Yani kendisi ki hiçbir şekilde şikayetle karşılaşmamış ve yani peygamberliğinin de belli bir süresi içerisinde o ana kadar da bununla ilgili herhangi bir ilahi yardım gelmemiş, bir rehberlik gelmemiş. Toplum o halde olmaya devam ediyor ama bir kadının bu isyanıyla yani Cenab-ı Hakk'ın o kadar duygulanıyorum ki ben bunu söylerken yani bu insanlık için çok önemli bir şey. Hı hı. Ama bir kulunu duymaktır.
Evet.
Yani bu da bize çok şey anlatıyor aslında.
Ben genel çok merak içerisinde. Ettim aslında sonrasını.
Ve diyor ki yani diyor henüz diyor bana bu konuda bir vahiy gelmedi diyor. Gönderiyor kadını. Ama kadın vazgeçmiyor. Yani
tekrar,
yok vazgeçecek geliyor. Gibi değil, bir daha geliyor, bir daha geliyor. En sonunda şöyle bir ayet, Allah bu kadının sana söylediği şeyi işitti diyerek bir ayet geliyor ve ondan sonra da ne yapılması gerektiğiyle ilgili öğütler ve nasihatler. Ve orada en önemli şey şu, sizden öncekilerin uygulamış olduğu ama uygun olmayan şeyleri, hı hı. uygun olmayan şeyleri siz kendiniz değiştirin, düzeltin. Yanlış şeyler söylemeyin birbirinize, birbirinizi hı. incitmeyin, kırmayın. Yani bu sizin işte kadın çünkü anlatıyor, kocam diyor yaşlı diyor, pek çok da diyor çocuğumuz var diyor. Şimdi ne olacak diyor, bunda ortada kalacak diyor.
Şimdi o zaman toplum üzerindeki yapıcı ve yapıcı ve birleştirici işlevinin toplum üzerindeki etkisini görüyoruz.
Evet. Çünkü burada toplumsal bir düzenlemeye bir katkı sağlıyor. Ve bunu diyor siz kendinize göre düzenlemek zorundasınız. Yani şimdi o dönemde böyleydi. Hı hı. Fakat biliyor musunuz günümüzde bile yani şimdi Diyanet İşleri Başkanlığı'na sorular soruluyor mesela.
Evet.
Diyor ki kadınlar kocam bugün bana boş ol boş ol boş ol dedi evden çıktı ben ne yapacağım?
Hı hı.
Giderken kocası onu boşamış kapıdan çıkarken. Şimdi hani bunlar olmuştu, bunlar bitmişti. Din bu konuda insanlara bir açıklık kazandırmıştı bir şey. Her şeyi de geçtim bir kenara. Şu anda biz dinin bize yaptığı bu rehberlikle mi acaba hukuksal ve toplumsal düzenlemelerimizi yaşıyoruz? Kimse de işin burasını düşünmüyor. Halbuki Allah'ın oradaki ilk öğüdünün işte özü, öz diyoruz ya, özü şuydu ki adaletle davranın. Bunu hangi sistem içerisinde yapacağınıza kendiniz karar verin. Hı hı. Şimdi bir hukuk sistemi var mı? Var. Bazen benim çok canım sıkılıyor. Diyorum ki ya o kadınlara bir kere de şunu söylesek. Yani şimdi tabii bu biraz sıkıntılı bir şey ama söyleyeceğim. Yani akşama bu kapının kilidini değiştirin. Adam o akşam o eve dönmeyecek mi? Kapıyı çalmayacak mı? E hani sabah sen beni boşamıştın? Bir yüzleşsinler. Yani bu kadar cahilce bir sözle eşlerini ne kadar kırdıklarını ve zaten bununla da bir boşanmanın gerçekleşmediğini ama o kadının psikolojisini o hale getirmekle ne yapmaya çalıştıklarını bir görsünler. Canı gönülden istiyorum ama tabii böyle bir şey de yok. Yani bu da ahlaki bir tutum.
Şimdi öz değerlerimizi koruyarak aslında birlik ve beraberliğin sağlanmasında dinin kültür üzerindeki etkisini böylece görüyoruz.
Bu çok önemli bir şey. Ben bunu düşünüyorum. Yani siz dini bu anlamda eğer bir bir vasıta olarak gördüğünüzde size sunacağı o kadar güzellikler var ki ama siz onun içerisinden kesip koparıp kendinize göre böyle bir takım şeyleri ve yani hükümsüz şeyleri alarak ki yani bu din neyse onun zamanında olmuş bitmiş bir şeyi getirip bugüne taşıyarak hala kültürle yani eski hükmü kalmamış diyoruz ya en başta değişti diye kültürle hareket ediyorsunuz. Sistem var, hukuk var, adalet var. Peki bunlar nasıl olacak? Dolayısıyla dine de olması gerektiği gibi yaşamıyorsunuz, kültüre de katkıda bulunmamış oluyorsunuz ve insan olarak da gelişiminizi sekteye uğratmış oluyorsunuz. O yüzden yani bu etkileri bu şekilde düşünmek lazım ve bilgiyle donanmak lazım. Gerçekten hangisi ne dindir, ne evet. kültürdür ve bu aralarındaki ilişki alanı neresidir? Burayı çok iyi bilmemiz lazım.
Bilmek lazım. Öze yolculuğumuz devam edecek.
Peki.
Bu hafta için çok teşekkür ediyoruz.
Ben de teşekkür ederim.
Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Öğretim Üyesi Doçent Doktor sevgili Remziye Ege'ydi. Öze yolculuğun konuğu. Teşekkür ediyoruz sevgili dinleyicilerimiz. Hayatın Sesleri bugün de sona eriyor. Yarın 15 haberleri sonrasında görüşmek üzere. Hoşçakalın.
Hayatın Sesleri.